Ayrım 10. Oğullar ve Rencide Ruhlar. Alper Canıgüz. Sayfa 131. Dünyanın merkezine yolculuk. Zaman bir su gibi akıp gidiyordu. Yüksele filmleri vereli bir hafta, kadınların kaçından işemediğini öğreneli 2 yıl olmuştu. İkisi de dün gibiydi oysa. İnsanlara her zamankinden daha az tahammül edilebilir bir ruh hali taşıdığımdan pek dışarı çıkmıyordum. Bir önceki gün ekmek almaya gittiğimde bakkal Yakup'tan Ruhan Bey'in gözaltına alındığını öğrenmiştim. Demek polis, maktul ile arasındaki ilişkiyi nihayet keşfetmişti. Savcı Bey beni birkaç adım geriden takip ediyordu. Aferin de ona. Her neyse. Bir kahvehane dolusu insan, Ruhan Bey'in cinayet sırasında kahvehanede kendileriyle birlikte maç seyrettiğine tanıklık edince, esrarengiz heykeltıraşı serbest bırakmışlardı. Oradan da bir şey çıkmamıştı yani. Sabahtan akşama dek kendi gibi düşünüp duruyordum. Zenon paradoksunu, kadınları, geleceği, Metin Bilgin'in gerçekten babam aleyhine dava açıp açmayacağını ve elbette cinayeti. Ne var ki düşünmek hiçbir işe yaramıyordu. Cinayetin çözümü konusundaki tüm umutlarımı, balayısı yüksenin kim bilir ne zaman tab edip getireceği Allah'ın cezası fotoğraflara bağlamıştım. Birkaç kez hala ne bok yediğini sormak için aradığımda işi babasından habersiz halletmek için fırsat kolladığını söylemişti. Bence işi kulak arkası ediyordu ama filmleri babasına verir korkusuyla sıkıştıramıyordum da pis herifi. Eli kolu bağlanmış bekliyordum sadece. Evde de durum her zamankinden daha berbattı. Annem bir an önce Erzurum'a gidip ev bakması için babama baskı yapıyor. Bu da adamın küçük sinir krizleri geçirmesine yol açıyordu. Gece gündüz kavga ediyorlardı. Bir gün Gauguin gibi basıp Tahiti'ye gider diye umut ediyordum ama boşunaydı. Gidebildiği tek yer Beşiktaş'taki eski arkadaşlarının takıldığı boktan bir kahvehaneydi. Artık her akşam oraya uğruyor ve her geçen gün eve daha geç geliyordu. İşte o meşhum akşam da hava çoktan karardığı halde babam bir türlü yuvasına gelmiyordu. Evimizin direği, döndüğünde karısının hala yemek yemediğini anlasın da daha çok acı çeksin diye dokunulmamış bir halde bekleyen sofra, hazin bir manzara oluşturuyordu. Bilhassa vitaminleri kaçmasın diye üstüne bir tabak kapatılmış duran salatanın insanda yarattığı haleti ruhiye ile kıyaslandığında, genç Werther'in çektikleri bir farz olmaktan öteye gidemezdi. Annem, babama ve tanışmalarına vesile olan karıya ilene ilene, pencerenin önünde dört dönerken, ben annemin özel günler için sakladığı kuru yemiş stokundan apardığım bir kase ay çekirdeğini çitleyip televizyona bakıyor ve ölmek istiyordum. Televizyondaki suratı benli herif Ankara dolaylarından alınma bir türkü çağırıyor. Pelin suratında her zamanki donuk sırıtışla televizyonun üstündeki yerinden bizi izliyordu. Hasılı halimiz kötü bir komedi filmi kadar acıklıydı. Babam nihayet gecenin bir vaktinde azıcık da alkol kokaraktan avdet ettiğinde dudaklarım ay çekirdeğinden büzüşmüş bir haldeydi. Bundan sonraki gelişmeler tam beklediğim sırayla cereyan etti. Annemin öfkeli suskunluğu, babamın asap bozucu kayıtsızlığı, ilk hırlaşmalar, çocuğun önünde kavga etmeme konusunda birbirlerine yaptıkları ve hiçbir işe yaramayacağı baştan belli bir iki uyarı derken fırtınanın kopuşu. Karşılıklı suçlamalar, beddualar, küfürler havada uçuşurken kaçıp odama gitmek istiyor ama yerimden kımıldayamıyordum. Beynim vücuduma sadece bir tek komut verebiliyordu. Çekirdek ye. Tam ikisinin de içlerindeki irini akıtıp biraz yatıştıklarını düşünüyordum ki annem o sihirli sözcüğü cümle içinde kullanıverdi. Erzurum. Ve böylece kavga yürütü yeniden başladı. Dayanılır gibi değildi. Bu gidişata bir dur demeliydim. Derhal ayağa kalkarak isyanımı dinlendirmeli ve çocuk kalbimi nasıl paramparça ettiklerini onlara göstermeliydim. Emsalini ancak usta Hollywood senaristlerinin elinden çıkma filmlerde rastlanabilecek türden dokunaklı bir konuşmayla onlara bu asi ve terbiyesiz tavırlarının altında ne kadar da sevgiye ihtiyaç duyan bir çocuk yattığını düşündürmeliydim. Öyle yakıcı sözcükler seçmeliydim ki buz tutmuş yüreklerinin her bir kıvrımına nüfuz etsin ve sihirli bir şekilde hayatımızı bir peri masalına çevirsin. Hışımla ayağa kalktım. Kucağımdaki çekirdek kasesi yere düşüp parçalanınca annem ve babam susup bana döndüler. Gözlerimi uzaklarda bir noktaya dikerek kükredim. Erzurum balı diye bir şey yoktur. Tuhaf ama bu sözüm kavgayı bıçak gibi kesti. Annem gözyaşlarına boğuldu. Babam portmantoda asılı eski gri parçasını kaparak evden çıktı. Ağlaması bittikten sonra annem yanıma gelip ellerimi tuttu. Yok yavrum, bir şey yok, üzülme sen diye inledi burnunu çeke çeke. Galiba gerçekten bunu söylediğinde ortada herhangi bir sorun bulunmadığına inanabilecek kadar beyinsiz olduğumu düşünüyordu ve galiba delirmesen demeye dili varmamıştı. Annem kırılan kuruyemiş kasesinin parçalarını yerden topladıktan sonra yatmaya gitti. Az önce çektiklerimin karşılığı olarak benim televizyon karşısında pineklememe ses çıkarmamıştı. Bir yarım saat falan geçmişti ki kapının usulca vurulduğunu işittim. İlk önce babam diye düşündüm. Peki neden anahtarını kullanmıyordu? Anahtar deliğini bile bulamayacak kadar sarhoş olması için henüz yeterli zaman geçmemişti. Gelen Gazanfer, Erkin abi ya da Ruhan Bey gibi beni Hicabi Bey'in yanına yollama arzusunda bir düşmanım olmasındı. Göz deliğinden de bir halt gözükmüyordu. Kim o? Diye sordum fısıldayarak. Rebi, diye yanıt geldi karşıdan. Kapıdaki bir düşmanım idiyse pekala yalan söylemiş olabilirdi. Ama ismini beni taklit ederek güç bela işitilebilecek bir fısıltıyla söylemesi dışarıdakinin gerçekten de Rebi abi olduğuna dair şaşmaz bir veriydi. Hakan dışında bu denli ahmak tek tanıdığım oydu. Kapıyı açtım. Yoksa yatmış mıydınız diye sordu bakışlarını evin içinde gezdirerek. Sanki holde yatıyormuşuz gibi. Annem yattı dedim. Babam evde yok. Hay Allah. Biliyorum biraz geç oldu ama yarın Bursa'ya dönüyorum da gitmeden size hoşça kal demek istemiştim. Neyse artık. Sen her ikisine de çok selam söylersin, emi. Tam gitmeye yeltenmişti ki. Rebi abi diye seslenerek durdurdum onu. Soran bakışlarını bana çevirdi. Bana bir iyilik yapar mısın? Elbette. Annemle babamın arası pek iyi sayılmaz. Az önce de fena kavga ettiler. Babam bu yüzden çekip gitti. Rebi abi başını önüne eğdi. Üzüldüm. Onu bir an önce bulmam gerekiyor. Nasıl bulacaksın peki? Sesindeki yan çizme tınlaması tahmin ettiğinden daha büyük bir iyilik isteyeceğimi sezdiğini gösteriyordu. Böyle durumlarda hep gittiği bir meyhane var Beşiktaş'ta. Beni oraya götürmeni istiyorum. Rebi abi sessizce düşünüyordu. Aslında yolu biliyorum diye devam ettim. Ama bu saatlerde tek başıma yollara düşersem evden kaçmış falan diye tutup karakola postalarlar diye korkuyorum. Malum bir sürü işgüzar insan var. Yanında bir yetişkin olması gerekiyor. Meyhaneye gitmen doğru olmaz dedi Rebi abi gergin bir sesle. Oraya kafa çekmeye gitmeyeceğim Rebi abi. Özel bir durum söz konusu. Annelerle babalar arasında olur öyle küçük atışmalar, diyerek yalancı bir şefkatle başımı okşadı. Fazla büyütmemelisin. Bence sen şimdi git yat. Eğer beni götürmeyi kabul etmezsen sonuçlarını göze alıp bu işi tek başıma yapacağım, diye kestim sözünü. Peki annen uyanıp da seni evde bulamazsa ne olacak, aklını kaçırır kadıncağız, diye son kozunu oynadı. Sorun değil, ona bir not yazarım. Gergin bir halde parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. Ne yapacağını bilemiyordu. Nedir yani diye bastırdım. Beni babamın yanına bıraktıktan sonra dönersin. Orada değilse birlikte döneriz. En fazla bir saatini alır. Sorun o değil gibilerinden bir şeyler geveledi. Tamam öyleyse bekle bir dakika anneme bir not yazıp geliyorum. 5 dakika sonra minibüste Üsküdar'a doğru gidiyorduk. Oradan motorla Beşiktaş'a, oradan da yürüyerek balık pazarının arka tarafındaki Muhittin'in yerine kadar vardık. İçeri girerken Rebi abinin kendi kendine bir şeyler mırıldandığını fark ettim. Herhalde kapımızı çaldığı anla lanet ediyordu. Babam daha önce birlikte yaptığımız Beşiktaş turlarından bazılarını da içmeye başlamak için akşamı bekleyemeyecek kadar sabırsız kimi arkadaşlarını görmeye Muhittin'in yerine uğradığından bu izbe meyhaneyi tanıyordum az buçuk. Tabii gecenin o saatinde içerideki manzara gündüz olduğundan bir hali farklıydı. Sigara dumanından kalın bir tabakanın ardında görülen 10 kadar masa, Masaların çevresinde o kadarcık yere nasıl sığdığı çözülmez bir muamma teşkil eden, gözleri kan çanağına dönmüş, belki 100 adam bulunuyordu. Akortsuz kemanı eşliğinde derbeder bir müzisyenin dudaklarından dökülen "Bir bahar akşamı rastladım size" şarkısının nameleri ortamdaki uğultuya ve bardak çanak tangırtısına karışıyordu. Buna müzik denebilirse, müzikleri de eksik değildi işte. Babamın oturduğu masayı tespit edip kararlı adımlarla o tarafa yöneldim. Kız Tevfik lakabıyla tanınan ve bir gün öldüğünde Bafra sigaralarının %50 civarı pazar payı yitireceğini zannettiğim dişsiz zat-ı muhterem beni görünce "Vay!" diye nida ederek yanında oturan babamı dürtükledi. "Senin oğlan değil mi bu yahu?" Hayretle suratıma bakan babamın bir şey söylemesine fırsat vermeden "Merhaba" dedim. "Afiyet olsun." Masada kız Tevfik dışında 3 sarhoş daha vardı. Amca bey, tahta kafa ve bildiğim kadarıyla henüz bir lakaba layık görülmemiş bulunan, diğerlerinden daha genç ve daha kırmızı suratlı Mecit. "Maşallah, senin oğlan pek çabuk büyümüş," dedi maalesef çok espiritüel bir insan olduğuna inandırılmış tahta kafa, Rebi abiyi işaret ederek. Rebi abi o su katılmamış ahmaklığıyla, hayır, ben oğlu değilim, komşusuyum diye oltaya atlayarak gecenin taşak olan adaylığını ilan etti. "Bak sen, hık demiş burnundan düşmüşsünüz halbuki," diye onu kafaya almayı sürdürdü tahta kafa, sahte bir heyecanla Rebi abinin elini sıkarken. "Ne işin var oğlum senin burada?" diye sordu babam. "Yoksa annen..." "Annemin buraya geldiğimden haberi yok," dedim onu öfkelendirmeyi göze alarak. "Sağ olsun Rebi abi getirdi beni." Babam sessizce yüzüme baktı. Sonunda neden peşine takıldığımı sormamaya karar verdi. Duyacağın yanıttan korkmuştu herhalde. Dönüp yarım ağızla Rebi abinin hatırını sordu. "İyiyim. Hatta çok iyiyim amcacığım," dedi Rebi abi sanki marifetmiş gibi. "Yarın finallerim başlıyor. Gitmeden size hoşça kal demek için uğramıştım. Ve geri kalan her şeyin açıklaması olarak spastik bir el hareketiyle beni işaret etti. Babam başıyla anlıyorum der gibilerinden bir hareket yaptı. Artık kızgınlığı geçmiş, yüzünü hüzünlü bir ifade kaplamıştı. "Pekala, şimdi geri dönüyorsunuz." Rebi, "Oğlum kusura bakma, çok zahmet verdik sana." "Buradan sen olmadan çıkmam," dedim. "Ben şimdi eve dönemem, yoksa annenle daha beter kavga ederiz. Ama yarın geleceğim, söz." "Buraya seni eve geri götürmek için gelmedim ki. Birlikte biraz içeriz diye düşünmüştüm, baba oğul." Duyduğu hoşnutluğu belli etmemeye çalıştığı gözümden kaçmamıştı. "Burası çocuklara göre bir yer değildir. Anaokulu da değil ama oraya gönderdiniz." Bu kez ister istemez güldü. "Ulan keraneci, sen bir numaralı fırlamasın," diye söylenerek başımı okşadı. "Merak etme, her şey yoluna girecek." Çoğunlukla babamın söylediklerine inanma eğilimindeyimdir. Biber yedikten sonra su içersem ağzımın daha fena yanacağı, bazı böceklerin sopayla dürtüklendiğinde top gibi yusyuvarlak bir hale geldiği, efsanevi Beşiktaşlı oyuncu Şükrü Gülesi'nin kornerden onlarca gol attığı ve soldier kelimesinin İngilizce'de asker anlamına geldiği hep ondan öğrendiğim gerçeklerdi. Ancak bu sefer yanıldığını biliyordum. Hiçbir şey, hiçbir zaman daha iyiye gitmezdi. Sadece insan için daha rafine sarhoşluk yöntemleri geliştirmek mümkün olabilirdi. "Sana inanıyorum," dedim. "Uzatma işte," diye araya girdi tahta kafa amca. "Sağ olsun. Allah sana böyle bir evlat vermiş. Tantana yapıyorsun. Biraz oturur sonra gidersiniz beraberce." "Öyle olsun bakalım," dedi babam. "Bir gazoz içebilirsin bizimle birlikte." Mutluluktan ağlayacak gibiydim. "O zaman ben müsaadenizi isteyeyim artık," dedi Rebi abi. "Olur mu öyle saçma şey?" diye itiraz etti babam. "Otur bakalım sen de. İki kadeh tokuşturalım şöyle karşılıklı." "Yurdakul, oğlum bir gazoz, iki sandalye getir çabuk," diye bağırdı tahta kafa meyhanecinin yamağına. Rebi abi kocaman ve boş kafasını kaşıdı. "Hay Allah, bilemedim ki şimdi." "Korkma Rebi abi," dedim keyifle. "Burası Rum meyhanesi değil, emniyettesin. İçkiyle pek aram yoktur aslında. Fazla bir para da almamıştım yanıma," falan gibilerinden sızlanıyordu deve. "Başlatma parasından şimdi," diye çıkıştı babam. Masadakiler arasında Rebi abinin alıklarından dem vuran bir muhabbet başlamıştı bile. ''Gazozlar iki oldu!'' diye bağırdı kız Tevfik. Rebi, rahmetli Hicabi Bey'in oğlu diye tanıttı onu babam masadakilere. Sanırım onu hedef adamlıktan kurtarmak için kısa süre önce yaşadığı faciayı vurgulama gereği duyuyordu. Hicabi Bey bizim mahallede oturan emekli emniyet müdürüydü. Hani bizim oğlanın bulduğu. Sonra şöyle bir durdu ve rahmetliye ceset diye referans vermektense cümlesini bir küfürle nihayetlendirmeyi tercih etti. Rebi abi masadakilerin taziyelerini olgun ve biraz da görmüş geçirmiş bir tavırla kabul ederken yamak yurda kul elinde iki tabureyle peydahlanıverdi. ''Buyurun abicim'' derken beni gördü ve ''Çocuk'' dedi. ''Sucuk'' diye saçma sapan bir laf etti Mecit. ''Yalnız buraya çocukların girmesi yasaktır abicim.'' Yurda kulun tüm gözeneklerinden stres fışkırıyordu. ''Sucukların'' diye ısrar etti Mecit. Yurdakul yanı yakıla aniden polis baskın yapsa, patronu görse, bir şikayet etse, halinin nice olacağını anlatmaya çalışa dursun, sarhoşlar ordusundan kimsenin zavallı işüncecik iplediği yoktu. Sadece her çocuk dediğinde hep bir ağızdan sucuk diye bağırarak katına katına gülüyorlardı. Yamak sonunda masadaki en aklı başında kişi gibi görünen ancak bir duble rakının yarısını göz açıp kapayıncaya kadar yuvarlayışına bakılırsa uzun süre öyle kalmayacak olan babamın yanına sokulup kulağına doğru eğildi. ''Abicim, anla halimi ne olursun. Biri sorsa bu çocuğun burada ne işi var diye ne derim?'' Yamak canımı sıkmaya başlamıştı. Ne polisin baskın yapacağı vardı ne de kimsenin benden şikayetçi olacağı. İşgüzarı sallanıp duran kravatından yakalayıp kendime doğru çektim. Burnu yanağıma değiyordu. Dönüp suratına bile bakmadım. ''Onlara de ki'' dedim diğer elimle babamın rakı bardağına uzanırken. ''Çocuk insanın atasıdır.'' Rakıyı dipleyip bardağı da tak diye masaya vurdum. Kravatını bırakmama rağmen donmuş gibi aynı pozisyonda kaldı. Ne menen bir cehennem cücesiyle karşı karşıya bulunduğu kafasına dank edince de tek söz daha etmeden basıp gitti. Bu iğrenç davranışım nedeniyle masadaki üşütüklerden epey tezahürat topladım. Tahta kafa amca ve Mecit alkışlarla, amca bey ise övücü olduğunu tahmin ettiğim hırıltılarla beni kutladılar. Yalnız babam suratıma ters ters bakarak bardağı önümden çekip aldı. Hesapta ''Bir daha benzeri bir davranışta bulunursan canını okurum.'' demeye getiriyordu. Tabii aslında içten içe ne kadar gururlandığını herkes biliyordu. O da üşütüğün tekiydi çünkü. ''Hadi bakalım.'' diye kaldırdı rakısını tahta kafağa. ''Mecit'in evliliğini içelim.'' Bu öneri derhal kabul gördü. Mecit içkisini kafasına dikip ''Ah ulan ah!'' diye bağırdı. ''Nereden sevdim o zalim kadını?'' ''Zalim kadın mı?'' ''Amma palavracısın lan Mecit'' dedi amca bey. ''Karıyı hayatında daha bir kere gördün, o da ananla görücüye gittiğinde.'' ''Bütün kadınlar zalimdir'' diye ünledi kız Tevfik. ''Tecrübe konuştu'' dedi amca bey. ''Ulan Tevfik, sen kerane karıları dışında bir tane kadın tanıdın mı hayatında?'' Kız Tevfik'in kendisini savunmasına fırsat bırakmadan tahta kafa girdi araya. ''Öyle deme, kız Tevfik de aşk acısı çekiyor.'' Bunun 6 aydır devam ettiği yabancı bir karı vardı. Karı geçenlerde paranı al başına çal bir daha da gözüm görmesin seni diye sepetlemiş bizimkini. Ulan orospuya bile terk ettirdin ya kendini, büyük adamsın vallahi. Millet kahkahalarla gülerken kız Tevfik sigarasını kül tablasında unutup yeni bir tane daha yaktı. Oksana diye inledi. Bir görseydiniz ne kadar güzel olduğunu öyle konuşmazsınız. ''Siktir et güzelliği'' dedi amca bey. ''Şeklin bir önemi yok. Mühim olan iç güzelliğidir, özdür.'' Bu tasavvufi yaklaşım masadaki havanın bir an durulmasına yol açtıysa da tahta kafa muhabbeti eski tavına getirmekte gecikmedi. ''Yahu amca bey, sen hep demez misin özde hepimiz biriz?'' diye. ''Herkesin özü aynıysa o zaman biz de şekle bakacağız tabii.'' ''O da doğru lan'' dedi amca bey kafasını kaşıyarak. ''Haklısın galiba.'' Ahbap çavuşlar bu çıkarımı da coşkun nidalarla onaylayarak bardaklarına sarıldılar. ''Güzel kadınları içelim o zaman.'' diye bağırdı Mecit. ''Aman.'' diyerek ona doğru eğildi tahta kafan. ''Sen yine de sakın ola sadece güzelliğe aldanmayasın. Bir kadında bulunması gereken en az o kadar önemli bir özellik daha vardır. Yakında dünya evine girecek olmanın Mecit'i ciddi bir strese soktuğu belliydi. ''Nedir o abi?'' diye sordu bütün dikkatini tahta kafaya vererek. ''Muamele'' diye yanıtladı tahta kafa. Sonra da iğrenç bir kahkaha attı. Bu minvalde devam ediyorlardı. Bir yandan içiyor, bir yandan birbirlerine sataşıp eğleniyorlardı. Ara ara fazla müstehcen bir espri yapıldığında biri masadaki varlığı nedeniyle diğerlerini daha edepli olmaya davet ediyor. Bir diğeri genellikle tahta kafa ona benim bir delikanlı olduğum gerçeğini hatırlatıyor ve hep beraber bana içiyorlardı. Çaktırmadan Rebi abinin rakısından ben de kendime içiyordum. Herkesin keyfi 3 aşağı 5 yukarı yerinde gözüküyordu. Babam rakıları sessiz ve derinden birbiri ardına gömmekteydi. Abi, biraz ağır git istersen, dedi Mecit. Sabah işe kalkacaksın. Yok, diye yanıtladı babam, gülümser mi yoksa terslenir mi olduğunu pek kestiremediğim bir ifadeyle. Yarın mesai yok. Hayrol abi, istifa mı ettin yoksa? Yok canım, bizim binada devlet memuriyetine giriş imtihanı var. İzinliyiz 2 gün. Yapılmadı mı ki o imtihan, diye sordum. Erdoğan Bey'in masasında gördüğüm evrağı hatırlamıştım. Evrakın üzerinde devlet memuriyetine hak kazananların listesi benzeri bir şeyler yazıldığından emindim. Yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur diyerek rakısını dipledi babam. Hepsi hikaye. İmtihanı kimin kazanacağı aylar öncesinden bellidir. Bir sürü gariban da memleketin öbür ucundan gelip sefil olur buralarda. Orospu çocuğu bunların topu abi, dedi Mecit. Babam başıyla onayladı. Al işte bizim müdür Erdoğan Göt. Yediği paranın haddi hesabı yoktur bu işlerden. Erdoğan duble göt diye düzelttim. Peki abi niye bu götlerin foyası ortaya çıkarılamıyor? Neden kimse kılını kıpırdatmıyor? Gözleri çakmak çakmak yanan Mecit'in konuşma biçimi yüreğini sarhoşlara özgü isyankar bir adaletperverliğin kapladığını gösteriyordu. Böyle şeyler asla kanıtlanamaz Mecit, dedi babam. Siktir et. Birkaç dakika sonra babam ve arkadaşları Beşiktaşlı unutulmaz futbolcular hakkında hararetli bir muhabbete dalıp gitmişlerdi. Bense yakaladığım altın fırsatı nasıl da kaçırdığıma yanıyordum. O belgenin bir fotokopisini çekmeyi akıl etmiş olsam gidip pezevengin anasından emdiği sütü burnundan getirebilirdim belki de. Maalesef artık bu konuda yapabileceğim bir şey yoktu. Hiç değilse cinayetin çözümüne ışık tutacak bir şeyler bulup sürgünden kurtaramadığım babamı Metin Bilgin'in alçakça iftiralarından kurtarabilseydim. O anda yanımda bulunması hasebiyle Rebi abiden alabileceğim bir bilgi olup olmadığını düşündüm. Cinayetten o güne dek olup bitenleri şöyle bir aklımdan geçirince aslında pek de önemli gözükmeyen ama bir ara kafamı kurcalayan bir soruyu anımsadım. Usulca, gürültü ve sigara dumanından afakanlar basmış gibi duran Rebi abiye meylettim. Babanın cenazesinde dedim, son derece önemsiz bir şeyden söz edercesine. Şemi abi seni ayılttıktan sonra küçük bir vicdan azabı krizi geçirdiğine şahit oldum. Benim yüzümden oldu gibilerinden bir şeyler söylüyordun yanlış hatırlamıyorsam. Nedir içine bu kadar dert olan kuzum Rebi abi? Rebi abideki betbeniz atması meyhanenin kısıtlı ışıklandırma koşulları altında bile rahatça görülebiliyordu. Rakı bardağını kaldırdı. İçindeki maviyi şöyle bir çevirdi. Tekrar yerine bıraktı. Derin bir nefes alıp gevşemeye çalıştı. Ne yazık ki tam o anda kemanist şantör "Öyle karanlık gece ki ruhum olmuyor sabah" diye giriverdi şarkıya ve Rebi abi de zırıl zırıl ağlamaya başladı. Hiç kimsenin bu durumu yadırgamaması enteresandı. Rebi abi ortamın tadını kaçırdığı için hepsinden özür üstüne özür dilerken onlar sakin sakin sırtını sıvazlayıp onu teskin ediyorlardı. Herhalde bu türden vahşi duygu durum salınımlarına alışıklardı meclislerinde. Ben tabiat itibariyle böyle sulu gözlülüklere pek prim veremediğimden onunla fazla ilgilenmiyordum. Ancak sızlanmaları sırasında ağzından "Onu ben öldürdüm." sözlerinin döküldüğünü işitince oturduğum yerden sıçradım. Açıkçası Rebi abi bunu söylediği anda Deli Ertan, Erkin abi ve babam gibi pek çok masum insan adına sevineceğime derin bir hayal kırıklığı yaşadım. Yani ben cinayeti çözeceğim diye kendimi bin bir tehlikeye atayım. Sonra katil pis bir meyhane köşesinde vicdan azabı krizine girip suçunu itiraf etsin. Olacak iş değildi. Sevgili annem deyip sümüklerini bir peçeteye boşalttı Rebi abi. Benim yüzümden öldü. Senin Allah belanı versin o zaman. Niye böyle söyledim pek bilemiyorum. Babasını öldürmediğini, sadece içkiyi fazla kaçırmış tüm erkekler gibi anasının sevgisine layık olamadığı için yanıp yakıldığını anlamak içimi rahatlatmıştı aslında. Bir tür duygu boşalmasıydı sanırım. Görev başındayken içmemeliydim. O anda babam beni koltuk altlarımdan yakalayıp havalandırdı ve Rebi abiden yeterince uzak bir noktada yere bıraktı. Bu yerinde bir hareketti çünkü Rebi abinin beni birinci muhatabı olarak değerlendirmesi hiç de hayırlı bir sonuç getirmeyecekti. Anlat oğlum, dedi tahta kafa elini dostça Rebi abinin omzuna koyarak. Açılırsın. Ah güzel annem, diye inledi Rebi abi iki sümük arası. Nasıl kıydın kendine? Ben ne hayvan ne aşağılık biriymişim ki seninle şuncacık ilgilenmedim. Ne kadar mutsuz olduğunu bile bile. Allah belamı versin benim. Babam bana dönüp pis bir bakış fırlattı. Hayırlısıyla bu gece babamdan ilk sopamı yiyeceğim diye düşündüm. Bu arada açıldıkça açılıyordu koca eşek. Çok gençtim. Ayşe diye bir kıza tutulmuştum. Manyağın tekiydi. Dilini deldirip ortasına küpe taktırmıştı. Uyuşturucu falan içerdi hep. Onun peşinden sürüklenip duruyordum. Kimi zaman bir hafta uğramazdım eve. Olur olmaz her şeye bağırır, çağırır, kalbini kırardım annemin. Sonra bir gece eve döndüğümde kimseyi bulamadım. Bakkal Yakup annemin kendini camdan aşağı attığını, 3 gündür askeri hastanede komada olduğunu söyledi. Çıldıracağım sandım. Hastaneye gittiğimde Şemi abimi gördüm. Annem öldü dedi. Yarın toprağa verilecek. Sözüne ara verip rakısından mini minnacık bir yudum aldı. Yüzünü ekşitip ağzındaki acı tadı dağıtmak için dilini bir iki şaklattı. Beni dünyada her şeyden, herkesten daha çok seven o mübarek kadını sonsuza kadar kaybetmiştim. Hem de ne için? Diline küpe takan bir kız için, diye yanıtladı amca bey. Hiç değilse son bir kez görmek istiyordum onu. Abim bunun için geç kaldığımı, çünkü annemin morga kaldırıldığını söyledi. O saatte morga açtırmak için izin alacak birini bulmak olanaksızdı. Ama ben annemi görene kadar oradan ayrılmamaya kararlıydım. O gece hastanede uyudum. Sabah erkenden gelip kaldırdılar. Annemin doktoru abimin ilk birliğinden yakın arkadaşıymış. Abim ondan rica etmiş, o da morgu açtırmış. Böylece birkaç dakikalığına anneciğimi görebildim. Öyle güzeldi ki, lepiska saçları omuzlarının üzerine yayılmış, güzel yüzünde neredeyse huzurlu bir ifade vardı. Öldüğüne kimse inanmazdı. Kim bilir, belki de bu dünyadan kurtulduğu için gerçekten de mutluydu. O gün mezarlıkta hatırladığın bu muydu diye sordum babamı hiddetlendirmeyi göze alarak. Rebi abi başını hayır anlamında iki yana salladı. Ayrılmadan önce anneciğimin yanağına bir veda öpücüğü kondurmak istedim. Abim bunu hak etmediğimi söyleyerek durdurdu beni. Ne senin ne de babamın ona dokunmaya hakkınız var diye bağırıyordu. Onu intihara sürüklediğiniz ve ölümle pençeleşirken bile yapayalnız bıraktınız. Kudurmuş gibi saldırdım ona. Sonra hasta bakıcılar falan girdi araya. Beni iğneyle bayılttılar. Saatler sonra kendime geldiğimde cenaze töreni çoktan bitmişti. Herkes saygıyla Rebi abinin gözyaşlarının kurumasını beklerken ben de çaktırmadan babamın rakısını yudumluyordum. Nihayet amca bey herkes tarafından beklenen müdahaleyi gerçekleştirdi. Hadi başka şeylerden söz edelim. Mecit oğlum, bu evlilik işi seni iyice melankolik yaptı. Bitip tükenmezdi senin askerlik anıların eskiden, dedi kız Tevfik ölçülü bir neşeyle. Bölükte Ankaralı bir çocuk vardı, diye başladı Mecit bir sigara yakıp. Adını hatırlamıyorum, pek sessiz sakin, efendi biriydi. Sarışın bir şey. Hep koyun gibi bakardı, hüzünlü hüzünlü. Bir gün sorduk buna derdini. Memlekette anası, babası, karısı, kızı hep bir arada yaşarlarmış. Hep onları düşünüyormuş. Ne yani? Ana kucağı mı burası? Asker ocağı. Hepimiz özlüyoruz ailemizi. Geziyor muyuz öyle ortalıkta ruh gibi diye psikolojisine girdik bunun. Bildiğiniz gibi değil dedi. Benimki normal bir özleme olayı değil. Korku. Neden korkuyorsun? Ölümden dedi. Meğer bu her dakika ailesinden birinin öleceğini düşünürmüş. Ondan bunalıma girmiş. Açtığı mevzuya bak hayvan herifin diye söylendi amca bey. Derken iyice kafayı yedi bu. Yemek yemiyor, sürekli ağlıyor, içtimada pat diye düşüp bayılıyor. Önce epey marizlediler bunu. Para etmeyince de tümenin psikoloğuna gönderdiler. Hava değişimi aldı, çekti gitti memleketine. Hatta iyi hatırlıyorum, biz arkadaşlarla bu uyanık bütün bu dümenleri hava değişimi almak için çevirmiş olmasın falan gibilerinden de konuşmuştuk. Döndüğünde iyileşmiş miydi bari diye sordu kız Tevfik. Rebi abi cinnet getirmeden önce hikaye hayırlı bir sona bağlanabilir umuduyla. Yok. Bir daha dönmedi zaten kendisi. Bir gece evde herkes uyurken hava gazını açmış, ölmüş herhalecek. Ulan Mecit, dedi tahta kafa. Senin psikolojini sikiyim ben. Ne var, dedi Mecit içerlemiş bir tavırla. Askerlik anısı anlat demediniz mi? Morg falan denince benim de aklıma o olay geldi, anlatayım dedim. İyi bok yedin, diye ayağa kalktı kız Tevfik. Cümleten hayırlı geceler, ben kaçıyorum. Muhittin'e söyleyin, benim hesabı yazsın, ay başında öderim. Şuraya bak. Herif meyhaneyi bakkala çevirmiş dedi tahta kafa arkasından. Babam masaya en büyük kağıt paradan bir adet bıraktı. Hadi bakalım. Bize de müsaade ufaktan. Ayrılmadan önce Rebi abi masadakilere dönüp ben tekrar özür dilerim eğlencenizi bozduğum için dedi. Boş versene evladım diye yanıtladı amca bey. Eğlenmek istesek tiyatroya gideriz. Biz buraya zaten acı çekmeye geliyoruz. Acının tesellisi acıdır. Dışarı çıkıp bir taksiye atladık. Rebi abi ön koltuğa oturdu ve derhal uyumaya başladı. Boğaz Köprüsü'nün ortalarında bir yerde, baba dedim, işine karışmak gibi olmasın ama bence önce hareme uğrayalım. Ne varmış haremde? Otogar. Otogarda da otobüsler var. Erzurum otobüsleri. Seni anam mı yolladı peşimden? Boktan bir şehir burası dedim. Bunu söylemek için ne kadar da yanlış bir yer seçmiştim. İstanbul Boğazı altımızda bütün görkemiyle uzanıyordu ve iki yanda şehir ışıl ışıldı. Manzara insanı aldatıyor. Aslında içi çürümüş. İstanbul bizi hak etmiyor. Babam hiçbir şey söylemeden başımı okşadı. Gülümsediğini fark edebiliyordum. Bu beni cesaretlendirmişti. Erzurum'da bir parça toprak alırız. Bahçemizde domates, biber yetiştiririz. Canımız sıkıldığında ormanı gezmeye gideriz. Hem havası bir başkadır oraların. Anneme de iyi gelir. Daha sakin bir insan olur. Küçük bir sadri alışık gibi konuşup duruyordum. Söylediklerimin tek kelimesine inanmıyordum. Ama zaten niyetim babamı samimiyetime inandırmak değildi. Onu Erzurum yolculuğuna ikna edecek şey tam da bu acıklı durumum olacaktı. Ne şeytanın dölüydüm ben. Nitekim her şey düşündüğüm gibi gelişti. Babam ne zamandır ertelediği Anadolu seyahatine o gece çıkmaya karar verdi ve 5 dakika sonra bir panayır yerini andıran harem otogarındaydık. Babam taksiden inmeden önce elime biraz para tutuşturdu ve sıkı sıkı sarıldı bana. Öbür gün falan dönerim, merak etmeyin sakın. Anneni öp benim için. Başımla tamam gibilerinden bir hareket yaptım. Ağzımı açsam ağlayacağımdan korkuyordum. Gider ayak üzmek istemezdim adamcağızı. Babam beni öpüp arabadan indi ve otogardaki kalabalığın arasına karıştı. Şimdi nereye diye sordu taksici. Ömer Cemal Bey sokakı. Tarif edersin, ben biraz yabancıyım da. Biliyorum dedim. Kız kulesinden havai fişekler atılıyor, Rebi abi ön koltukta horluyordu. Hangimiz değiliz ki? 10. ayrımın sonu, sayfa 147.